Ayrım 46, sayfa 417. Emre ile barıştıkları dönemde ona sağlık sorunlarını, bayılmalarını, ki Emre de tanıktı bunların bir kısmına, hayallerini, tutarsız davranışlarını anlatmıştı. Hem onun hem de Ergun Bey'in ısrarıyla ertesi hafta o gözlüklü nöroloğa gidip epeyce zahmet veren bir beyin tomografisi çektirmişti. İncelemeler bununla bitmemişti elbette. Saçlarından çok zor çıkan bir zamkla yapıştırdıkları elektrotlarla çeşitli ölçümler yapmışlardı. Doktor ona, "Şimdi güzel bir şey düşünün," diyordu. O da ya Emre'yi ya ailesini düşünüyordu. Bu arada doktor onu, "Uykunuz geldi, uyumayın," diye uyarıyordu. Demek ki beyninde olup biten her şeyi görüyordu adam. Ne tuhaf bir duyguydu bu böyle. Düşüncelerinin görünür olması çok garipti doğrusu. Sonra bir psikolog hanım ona çeşitli şekiller göstererek bir şeylere benzetmesini istedi. Bu çizimlerin kimi kelebeğe benziyordu, kimi haritaya, kimi de bir canavara. Ama bir tanesi geldi ki Zehra bu soruya hiç ikirciklenmeden, beklemeden, düşünmeden aniden cevap verdi. "Cin," dedi. İşte buydu. Bazı geceler gelen, Zehra'yı rahatsız eden, hatta ırzına geçmeye çalışan cin buraya çizilmişti. Şaşırdı, titredi, rengi soldu. Sarışın psikolog bunların hepsini dikkatle not etti. Sonra ona yarım daktilo sayfası kadar bir metin verdi. Metinde bir hikaye anlatılıyordu. Bir adam bilmem ne şehrinden şu marka kamyonla yola çıkıyor, yolda şuralara uğruyor, sonra otostop yapan şu kişileri alıyor, buraya bırakıyor, kamyonun şu kadar liralık borcunun taksitini yatırıyor, kaç taksit ve kaç lira olduğu da belirtilmişti ve sonra bir yerlere varıyordu. Doktor bunu okuttuktan sonra kağıdı kaldırdı ve ona bu bilgileri sormaya başladı. Şoförün adı neydi? Nereden yola çıkmıştı? Kamyonun markası, uğradığı yerler, kişiler, isimler, sayılar. Zehra hepsine duraksamadan cevap verdi. Doktor her cevabı işaretliyordu. Bu test bitince çok iyisiniz diye bir görüş belirtmeden de yapamadı. Son test birçok soru ve şıktan oluşuyordu. Bunları kurşun kalemle kendisi işaretledi. Kişinin paranoyaya eğilimli olup olmadığı gibi konuları anlamaya yönelik sorular da vardı aralarında ama herhalde bu sorular Amerika'da hazırlanmış, İngilizceden Türkçe'ye aktarılmıştı. Bu yüzden bilimsel dense de ülkenin gerçeklerine uymuyordu. Mesela, "Hiç telefonunuzun dinlendiği duygusuna kapıldınız mı?" diye sorulmuştu. Türkiye'de yüz binlerce telefonun dinlendiğini bilmeyen mi vardı? Ergun Bey gibi önemli bir patronun, dolayısıyla da kendisinin telefonunun dinlenmemesine olanak yoktu ki. Bu sorunun hayır şıkkını işaretlemesi olmazdı. Evet dese, bu kez de onun paranoyak olarak damgalayacaklardı. En iyisi durumu doktora açıklamaktı. Ne var ki doktor soğuk bir tavırla yorum yapmamasını, sadece cevap vermesini istedi. O da gerçeği işaretledi. "Karabasan görür müsünüz?" sorusuna da doğruyu işaretledi. "Zaman zaman hayatınızın tehlikede olduğunu düşünür müsünüz?" sorusuna da doğru cevap verdi. Yanında patronuna silah çekilmiş, o silahın namlusu kendisine de doğrultulmuştu. Daha ne olsun? Bu kadar kadın cinayeti işlenen bir şehirde yalnız yaşayan bir kadının korkmasından daha doğal ne olabilirdi? Paris'ten aldığı biber gazı spreyini hiç çantasından ayırmadığını anlatsa, doktor kim bilir neler düşünecekti. Uzun incelemelerden sonra nörolog onunla yine çok ciddi bir görüşme yaptı. Beyin filmlerini aydınlık bir panonun üstüne asmıştı. Burada bazı noktalar gölgeli, bazı bölgeler beyaz, bazıları siyah görünüyordu. Doktor bunları yorumladıktan sonra ona trafik kazası, başını çarpma gibi travma geçirip geçirmediğini sordu. Bir bölgeyi gösteriyor, orada bir travma olduğunu söylüyordu. Tehlikeli bir şey değildi ama o bölgede bazı noktalar travmanın etkisiyle zedelendiği için fonksiyon bozuklukları, böyle diyordu, olabilirmiş. Zehra'nın aklı önce kazaya takıldı. "Hayır," dedi, "böyle bir şey olmadı, başımı çarpmadım hiç." Doktor, "Çarpmanız şart değil," dedi. "Beyin kafatasının içinde bir sıvıda boşluktadır. Mesela arabada ani bir fren ya da çarpma, siz başınızı vurmasanız bile beyninizin kafatasınıza çarparak zedelenmesi sonucunu doğurabilir." Zehra bunun üzerine Taksim'deki gaz kapsülünü hatırladı. Kafasını bir şeye çarpmamıştı ama ona çarpmışlardı. Öteki doktor bir de "Hayatınızın tehlikede olduğunu düşünür müsünüz?" diye sormuştu. O soruyu İngilizceden olduğu gibi çevirmek kadar saçma bir şey olamazdı. Yeni okuduğu rapora göre 2013 yılında polis 224 gün gaz kullanmıştı. Hem de milyonlarca ton. Sadece o yıl içinde gazdan 8 kişi ölmüş, birçok kişi kör olmuş, 450 kişi de yaralanmıştı. Bu durumda kendisi ucuz kurtulmuş sayılırdı. Taksim direnişine karışmadığı, sadece hafta sonu bir saat gittiği halde başına bunlar gelmişti. Orada haftalarca polis şiddetiyle karşı karşıya kalanları, çadırları yakılanları, günlerce gecelerce gaz soluyanları hayal bile etmek zordu. Bu ülkede insanın hayatı tehlikede olmaz olur muydu hiç? Nöroloğa bunu anlatıp o soruları değiştirmelerinin iyi olacağını söyleyen Zehra'ya doktor, "Hanımefendi," dedi. "Siz bunları bırakın, daha ciddi sorunlarınız var." Zehra ister istemez, "Amma da ciddiyet takıntısı var bu adamın," diye düşündüyse de bu ciddi durumun ne olduğu merakı baskın geldi. Kaygılanarak ve büyük bir ciddiyetle, "Neyim var?" diye sordu. Nöroloğa göre iki durum saptanmıştı. Biri, daha önce söylediği gibi travmaya bağlı çöküntü ki bu durum halüsinasyonlara, baş ağrılarına, bayılmalara yol açabilirdi. Ne var ki zamanla bunların azalması ve beyindeki hasarın kendini onarması beklenebilirdi. Çünkü insan beyni aşağı yukarı 78 yaşına kadar yeni hücreler üretme gücüne sahipti. İkinci ve ona göre daha ciddi olan durumsa onun disorder dediği bipolar bozukluktu. Bunun mutlaka tedavi edilmesi gerekiyordu. Testlerde de kendini gösteren ama asıl beyin incelemelerinde ortaya çıkan bu disorder, manik depresif ruh hallerinin, değişkenliğinin, nerede ne tepki vereceğini bilemediği durumların ve sanki içinde iki ayrı kişi yaşıyor gibi hissetmesinin gerçek nedeniydi. Neyse ki bunun tedavisi vardı. Yalnız ilaçlarını düzenli olarak kullanması gerekiyordu. Zehra'nın yine hüzünlendiğini fark eden Emre, o gün ilacını alıp almadığını sordu. Zehra, "Evet," dedi. Yıllardır her gün kullandığı lityumunu almıştı. Ne var ki o dikkatsiz, dağınık Emre, sanki yaşamları, evlilikleri, sevdaları buna bağlıymış gibi, hiç unutmadan her gün sorardı ilacını alıp almadığını. Haksız da sayılmazdı belki. Çünkü lityumun baskısı ortadan kalkarsa, Zehra yine o kötü günlerine, düşlerine, hüzünlerine, ağlama krizlerine geri dönebilirdi. "Sen beni merak etme sayın yazarım," dedi gülerek. "İyiyim. Hadi yemeğe geçelim. Sen de evlilik yıl dönümümüz dışında hangi konuyu bulursan anlat dur. Hatta istediğin kadar saçmalayabilirsin. Sana izin." Emre, "Bana nasıl katlanabiliyorsun sen?" diye sordu. "Çünkü Kont Mazov'un torunuyum," dedi Zehra yine gülerek. Akşamın geri kalanında Emre gerçekten de Justinianos idaresinin bizim hükümetlere ne kadar benzediğinden, iki iktidarın da zengin muhalifleri vergiyle, diğer muhalifleri hapisle korkutarak diktatörlüğü pekiştirdiğinden, milli içki sayılan anasonlu rakının aslında Türk içkisi olmadığından, Akdeniz'e özgü olduğundan, Orta Asya'da hiç rakı yok diyordu, Auerbach'ın Walter Benjamin'e yazdığı mektuplardaki Atatürk bahsinden, Montaigne'de yeni rastladığı Fatih'in Papa Pius'a yazdığı mektuptan, Ayasofya'daki İmparatoriçe Zoe mozaiğinde kadın 3 kez evlenmiş olduğu için eski kocaların silinerek yeni kocaların resminin yapıldığından, bu işlemler sırasında İmparatoriçe'nin yüzüne gençleştirme işlemleri uygulandığından, yani 10. yüzyılın Photoshop tekniklerinden, daha nelerden nelerden söz etti. Daldan dala atlayarak, sözlerini yarım bırakarak, kafasında ard arda patlayan düşüncelere diliyle yetişemediği için bazen anlamsız kelimeler söyleyerek konuştu, durdu. Sonunda, "Bak Zehra, bak, şu gök kubbe bir rahim gibi değil mi?" dedi. "Hepimiz gece gökyüzünün dev bir rahim olduğunu hissedebiliriz. Onun koruyuculuğuna sığınabiliriz. Daha doğrusu evren bir rahim." "Rahim ve Rahman'ın anlamını biliyor musun Zehra?" Konuşması giderek hızlanıyordu. Rampadan aşağı inen ve denetimden çıkmış bir tren gibi. Sık sık yakalandığı konuşma krizlerinden biri gelir gibiydi. Zehra ise bütün bunlara, "Senin sorunun ne hayatım biliyor musun?" diye cevap verdi. "Belki daha çok yazıp daha az konuşmalısın. Bu gidişle sana yazar değil konuşur diyecekler. Yarından itibaren sana da lityum vereceğim. Çünkü benden daha hastasın sen Emre Karaca. Biraz sakinleşen Emre gülerek, baş üstüne Zehra Karaca, dedi. Evde leylek pisliği de yakalım istersen. Kötülüklerle birlikte gereksiz konuşmaları da uçurup götürsün. Sonra Zehra'ya haklı olduğunu söyledi ama kendisinin de haklı olduğu yanlar vardı. Zehra'dan başka konuşabileceği kimse yoktu ki. Her gün okuyordu, her gün öğreniyordu. Bazen öğrendiği bilgilerin ilginçliğinden başı dönüyordu ve bunları içinde tutamayarak paylaşmak istiyordu. Ama her denemesinde çevresindeki insanlar onu çayırda geviş getiren büyükbaş hayvanların kayıtsız gözleriyle izliyorlardı. Onları hiçbir şey heyecanlandırmıyordu. Hayatları at sırtında seferde geçer diye anlattıkları Osmanlı padişahlarından 3. Murad'ın 130 çocuğu olduğunu, bu durumda çocukları da at üstünde yapıyor olması gerekirdi, bütün yollar Roma'ya çıkar sözünün Doğu Roma, yani bu şehir için söylendiğini, Sultanahmet'teki milyon taşının dünyanın başlangıç noktası olduğunu anlattığı zaman hiç ilgi göstermeyen insanlar, konuşma arasında bir tanıdıklarının ya da gittikleri bir lokantanın adı geçince birdenbire bülbül kesiliyorlardı. Ha, Ahmet mi? Ya geçenlerde gördüm, kilo almış epey ama iyi, işleri de tıkırında. Gençlikte Ahmet, Tanju, Onur, Semra, ben hiç ayrılmazdık. Her cumartesi yelken kulübünde toplanırdık. Ahmet'in kız kardeşini tanıyor musun? Hani bizim okuldan boşanmış falan filan. Susturabilene aşk olsun. Ya da biri yeni açılan bir lokanta adı söylemeye görsün. Hemen en az yarım saatlik bir sohbetin kapısını aralamış oluyordu. Emre, almanaklar diyordu bunlara. Hem akıllarında bunca çok ahbap, futbolcu, antrenör, lokanta, bar ismi tuttukları için hem de kelimenin fonetiği aşkına. Kusura bakma Zehra, dedi tekrar. Çok konuştuğumun farkındayım ama. Zehra, yoh, dedi alaycı bir tavırla. Şu anda aklıma bir şey geldi. Haliç'e bakarken Leonardo da Vinci'nin bir Haliç köprüsü tasarımı çizip padişaha gönderdiğini nasıl konuşmazsın? Geçen gün bundan söz açacak oldum. Ne dediler biliyor musun? Ben kamyonu kaldırdım Leonardo da Vinci. Sonra gelsin kahkahalar. Hepsi güldü. Ben sustum çünkü anlamadım. Anladığımda da geç olmuştu. Normal bir insanın aklına Leonardo da Vinci dendiğinde o kadar çok imge, o kadar çok fikir üşüşür ki son kelimenin Vinci olduğunu fark etmez bile. Çünkü onun aklı başka türlü çalışır. Leonardo'nun tarihsel, estetik birikimine vurgu yapar. Ya bu insanlar başka gezegenden ya da ben. Anlaşmamıza olanak yok. Zehra, Emre bu kadar heyecanlandığı zaman hep yaptığı gibi elini yumuşakça kocasının elinin üstüne koydu. Güvercin tüyü gezdirirmiş gibi belli belirsiz hareketlerle okşadı. Bu terapi yöntemine gözlerindeki sevecen bakışı da ekleyerek onun kaynayan kalbini yatıştırdı. Başka masalarda konuşacak şey bulamadan oturan, sıkıntıdan çevreyi gözleyen çiftler, Emre ile Zehra'nın bitmek bilmeyen konuşmalarına, heyecanlarına ve sık sık gülmelerine bakarak yeni evli olduklarına hükmettiler. Sizi de görürüz, hele birkaç yıl geçsin aradan. Ne pırıltınız kalır ne neşeniz diye geçirdiler içlerinde. Sanırım kimse bunun işe yarayan bir rahatlama yöntemi olduğunu yadsıyamaz. Oysa o sırada Emre, karısının gözlerinin içine bakarak çok sevdiği eski bir sevda şiirini bilip bilmediğini soruyor. Adıyamanlı Çerai Baba'dan Başına Sevda Gelecek şiirini. 12 yıl önce Zehra'yı yitirdiğini sandığı o berbat günlerde kendisine en çok yardımcı olan şeyin, gönlü kırık bir aşığın umudunu tazeleyen bu olağanüstü şiiri tekrarlamak olduğunu söylüyor. Sonra yumuşak bir sesle fısıldar gibi okumaya başlıyor. Yolda kaldı gözlerim, sümbül saçlım, şarap dudaklım gelecek. Vay onun ceylan gözlerinin derdine düşene. Hayran olacak, mest olacak, başına sevda gelecek. Ardından, işte bu son dize için seviyorum bu şiiri diyor. Başına sevda gelecek. İnsanın başına dert gelir, tasa gelir, bela gelir, kaza gelir. Ama sevda, ne müthiş bir anlatım. Sevda, beklemediğin anda başına gelen bir hışım, bir kasırga, bir yıldırım. Her an başına gelebilir, ölümcül bir kaza gibi. Zehra, bal renkli gözlerine yerleşen sevecen bakışla şiirin gerçekten çok güzel olduğunu belirtince büyülü bir suskunluk oluyor aralarında. dolu bir suskunluk. Konuşmaktan daha değerli bir suskunluk. Ne var ki Emre, her zaman olduğu gibi bu anın da büyüsünü bozmakta aceleci. Gerard de Nerval'in Vaulois halk şarkılarını göklere çıkardığı bir kitabı var, diyor. Örnekler de veriyor ama hiçbiri bizim halk şairlerinin eline su dökemezmiş. Gerard de Nerval'ın kendini elektrik direğine asmadan önce bir hastanede tedavi gördüğünü biliyor muymuş? Guy de Maupassant'da orada ölmüş. Peki bu bina şimdi neymiş, biliyor muymuş? Türkiye Büyükelçilik Rezidansı'ymış. Eskiden Marie Antoinette'in nedimesi Madame de Lamballe'ın konağıymış. Kadının başını giyotinle kesmişler, kraliçesiyle aynı kaderi paylaşmış. Birçok insan bu konağa bunları bilmeden girip çıkıyormuş. Ne komikmiş, değil mi? Hem acıklı hem komikmiş. Ayrım sonu, sayfa 425.